Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.
Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocam, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Faks numaramız gene alan kodu 212-232-3219. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Bugünkü programımızın destekçisi Rıza Hayat'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün 28 Aralık 2011 yılın 2011 yılının en son Altın Saatler programını gerçekleştireceğiz. 52. haftadayız ve 624. Altın Saatler programındayız. Evet, bugün bir eksikle 3 sunucu olarak bir aradayız. Evet. Elvan aramızda değil ama kaçak programcımız, kaçak sunucumuz Argun Yum geldi. Ne dersiniz hocam?
Çok büyük bir kazanç program için. Daha doğrusu kaybettiği değeri tekrar
aldık.
Benim kondisyonum yetersiz olabilir. Bana birazcık ara transferde destek olmanızı rica ederim.
Anlayış göstereceğiz.
Tabii, birkaç hafta anlayış göstereceğiz sana. Ondan sonrası ne olur bilmiyorum. Efendim, hoş geldiniz her ikiniz de. Argun uzaklardan geliyor. Katar'daki programını ve projesini tamamladı. Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Artık en azından bir dönem Türkiye'de olacağını biliyoruz. Bakalım ileride neler yapacak. Evet, evet hocam. Bugün gene konumuza döneceğiz ve bir 2011 değerlendirmesi yapacağız.
Genel bir değerlendirme yapmaya çalışacağız.
Evet. Evet. Bu arada tabii uzaklarda olmasına rağmen hem Türkiye'yi hem dünyayı çok yakından takip eden Argun'a da sorularımız olacak. Hatta bugün onu konuk olarak bile kabul edebiliriz, değil mi?
Evet, daha uygun olur ısınması bakalım.
Zor olmasın. İyi hazırlanamadım.
Evet, buyurunuz hocam.
Evet, 2011 yılı depremler bakımından yine aktif bir yıl oldu. Yani tabii Türkiye'nin gerçeği her yıl hemen hemen depremlerimiz oluyor. Ama biraz tabii bu sefer Van depremi büyüklüğü bakımından ve yarattığı etkiler ve kayıplar bakımından öne çıktı. Önemli bir deprem olarak yaşadık. Aslında büyük sayılacak iki tane deprem var veya iki tane Van depremimiz varsa toplamda üç depremimiz var. Bir tanesi 19 Mayıs 2011 Simav depremi. Çok büyük bir deprem değil, sınırlı hasar yaratan ve çok yaygın hasarı olmayan, lokalize olmuş bir deprem. Van depremi 23 Ekim'de malum Van'da oldu. Van ve Erciş'i etkiledi. Ama 9 Kasım'da bir ikinci deprem oldu. Pek çok arada artçı depremler oldu. Şimdilerde biraz yavaşladı. Ancak 9 Kasım'da meydana gelen ikinci deprem aynı fay sisteminin içinde olmakla birlikte farklı bir deprem. Ve çok büyük olmamasına rağmen yani manyetüt olarak malum işte hasarlı birkaç binayı, bu arada bir kullanılmakta olan bir oteli yıktığı için kamuoyunda gayet tabii çok büyük ilgi gördü. Can kayıpları meydana geldi. Bu iki deprem, özellikle Van depremi son günlere kadar, hatta hala biraz öyle ama yani son 3 aya yakın, 2,5 aydır gündemimizde. Daha önceki programlarımızda işte bu depremden çıkarılacak dersler konusunda epey konuştuk, görüşlerimizi aktardık. Van depremi yıllar sonra ortaya çıkan bir büyük deprem olarak bizim depreme bakışımızda, depremi yorumlayışımızda, algılayışımızdaki gelişmeleri veya gelişmemeleri diyelim ortaya çıkardı. Yani ilginç olarak Argun Bey'in katılmadığı programlarda birkaç defa vurguladığımız bir gerçek var. İlginç ama mesela 7-8 yıl geçince insanlar unutuyorlar. Yani aslında olaylar pek birbirine benzer şekilde cereyan ediyor. Bir de şu var tabii, bazı şeyleri tekrar etmemizin bir nedeni de var. 8-10 yıl geçince yeni bir nesil geliyor arkadan. 10 yaşındaki çocuk 20 yaşında oluyor. 15 yaşındaki bir hani pek farkında, durumun pek farkında olmayan bir genç çocuk 25 yaşında meslek sahibi bir insan oluveriyor değil mi 10 yıl içinde? Yani aslında 10 yılda pek kısa bir süre değil. Ama hala epey sorunlarımız olduğunu, bu son özellikle bir son 4-5 haftada yaptığımız programlarda teker teker irdeledik. Umalım ki bundan sonraki depremde, geç gelsin isteriz ama aynı hataları yapmayalım, hatalardan ders çıkaralım ve neredeyse ezeli diyeceğimiz problemlerimizi yavaş yavaş hal yoluna girelim.
Evet, bugün Argun'la da ilk karşılaştığımızda iki kelime ettikten sonraki sorusu gene buna ilişkin oldu. Yani biz bu Van'dan ne sonuç çıkartacağız? Aradan 12 yıl geçmişken birçok şeyin en azından halledilmiş olacağını varsayarken birdenbire konut konusunda bile...
Evet, bakın ben buraya gelirken arabada daha... 15 dakika kadar falan önce bir haber dinledim.
Evet.
Çevre ve Şehircilik ve Çevre Bakanımız gazetelerde de bir iki gün yazıyordu. İşte müteahhitlere sicil verileceğini, sicil numarası verileceğini. Hatta telefonda, radyoda konuşmasından pasajlar verildi. Yani bu konu ne kadar uzun zamandır konuşulur. Müteahhitlerin, müteahhitlik düzeninin bir düzene sokulması. Argun Bey bilmeyebilir. Ben 2-3 hafta önce bir programda bir pasaj okudum. 1998'de Adana Ceyhan depreminden sonra bir yazı yazmıştım. Şeyde de Gürhan Bey'e de verdim kopyasını. Hatta bu programda da bir kısmını okudum. Orada yazdığım şeyi bir sayfasını falan okudum. Hala geçerli. 1998'de bunlar gayet hani objektif şeyler, gözlemler benim yaptığım. Neresi aksadı, ne oldu? Ve o zaman da sözünü ettiğim iki tane deprem var. Ondan bir süre önce olmuş Dinar depremi ve benim yazımı yazmadan işte bir ay kadar falan önce olmuş olan 98'deki Adana Ceyhan depremi. İnanın hemen hemen hiçbir şey değişmemiş durumda. Yıl 1998, neredeyse 13 sene, 14 seneye yaklaşıyoruz. Tuhaf, garip. Mesela bakın yine biraz önceki radyoda dinlediğimden garibime giden bir şey. İşte müteahhitler kontrolün sıkılaştırılmasını istemişler. Bir müteahhitler için meslek odası kurulması gündeme gelmiş ki ben o yazımda ondan bahsettiğimi hatırlıyorum 98'de. Bakın hala yoktur. Müteahhitler ticaret odaları bünyesinde kapsamında bir alt meslek grubu olarak organize olmuşlardı. Niye müteahhitlerin bir odası olmamıştır şimdiye kadar?
Futbolla ilgilendiklerinden olabilir mi?
Bir neden bu olabilir, düşünmemiştim. Evet. Ama hakikaten yani çünkü bir meslek odası olunca bir meslek birliği oluyorsunuz. Belki sisteminizi kendiniz daha iyi disipline edersiniz değil mi? Yani,
tabii.
Yani bunun, fakat bugüne kadar bu...
Kural koyar, standart koyar.
Evet, çünkü yani meslek birlikleri her zaman iyidir. Yani profesyonel meslek birlikleri Türkiye'de çok başarılı örnekleri de olmuştur. Ama mesela benim yine ilgimi çeken inşallah radyodaki haber, biraz önce dinlediğim haber tam değildir veya eksiktir. Mesela mühendislik hizmetleriyle ilgili hiçbir şey söylemiyor. Yani mühendislik hizmetlerini nasıl yapacağız? Yani bunları da düzelteceğiz mi? Çünkü benim özellikle üstünde durduğum yine bu birkaç hafta önce İşte bu yetkin mühendislik, yani projenin yetkin mühendislerce yapılması, yine projenin yetkin mühendisler tarafından denetlenmesi, artı inşaatın bilfiil şantiye denetiminin yine aynı şekilde. Tabii yetkin mühendislerin oluşturacağı müşavir mühendislik firmaları, ama tescil edilmiş firmalar tarafından yapılmaz. Çünkü şimdiki yapı denetim sistemi, daha önce çok konuştuk, tam bir kandırmaca. Yani dürüstçe konuşmamız gerekiyorsa 12 yılını bitirmiş herhangi bir mühendise bugün bakanlık başka hiçbir şey sormaksızın denetçi unvanını veriyor. Ve yapı denetim sistemi çok kötüye kullanılan, maalesef yani kağıt üstünde var olan, ha iyi örnekleri yok değil, var. Anadolu'da küçük yerlerde bazen iyi çalıştığı söyleniyor. Mümkündür. Yani daha iyi niyetli ortamlarda diyelim. Ama büyük kentlerin özellikle hoyrat inşaat düzeni ortamlarında tamamen kötüye kullanılan. Çünkü benim hep ifade ettiğim gibi insan altyapısı eksik. Yani yetkin mühendislik sistemi, yani sertifikalı mühendislik sisteminde hakikaten işin uzmanı olan ve uzmanlığı sertifiye edilmiş insanlar, meslek insanları tarafından icra edilse zaten mesele çözülür. Bunun gerisi üst yapısını kurmak kolay olur. Mesela bunun, yani şu anda işte müteahhitleri sertifiye edelim filan diyorlar. Çok iyi. Mühendislik hala düşünülmüyor. Hayret verici bir şey. Yani unutuyorlar mı? Yoksa kasten mi istemiyorlar? Bilmiyorum.
Evet. Bir de dünyadaki duruma kısaca bakalım isterseniz hocam. Tabii birçok deprem olmuş ama 2000 yılından 2011 yılına kadar toplam 11 yıllık bir istatistik, gene USGS'den aldığımız bir istatistik var elimizde. 2011 yılında 21.214 adet deprem olmuş.
Kaç büyüklük?
Dünyada.
Kaç büyüklük alt sınırı var mı?
Evet, var. Hı. Bunlar sonuç olarak 9.9'dan 0.1'e kadar olan depremler. Ama enteresandır, 0.1 ile 0.9 arasındaki depremlerin sayısını hep 1 olarak gösteriyor. Evet. Yani onu hiç şeyin içine dahi almıyor. Ağırlıklı olarak 5 ve üzerindeki depremleri görüyoruz. Bir karşılaştırma yapmak açısından mesela 2008 yılı toplam deprem dünyada 31.777 adet, 2009'da 14.825 adet, 2010'da 21.549 adet. Bu 11 yıllık istatistiğe baktığımızda ortalarda görünüyor 2011.
Ama yani çok küçük depremlerin acaba bence önemi var mı? Yani mesela ne bileyim 5-5.5'tan sonraki depremlere baksak acaba onlar daha bir üniformluk gösterirler mi?
Gösteriyor, gösteriyor. Orada da ortalardayız. Mesela 5'ten 9.9'a kadar olan depremlere baktığımız zaman 2500 civarında bütün şeyde.
Olabilir.
5 aşağı 5 yukarı.
Ben şimdi şöyle bakıyorum. Ben
11 yılın ortalamasına uygun.
Evet, herhangi bir kişi USGS'in saytına girip abone olabilir. Yani ben mesela yıllardır, yanılmıyorsam 5.5, orada siz bir alt limit koyuyorsunuz. 5.5'tan ve 5.5 ve üstündeki bütün depremleri size her gün rapor ediyor.
Rapor ediyor.
Ben şimdi ortalama her gün herhalde 4-5 depremin geldiğini biliyorum. Evet. Demek ki yani işte 1300 deseniz 1500 civarında 5 ve üstü deprem oluyor.
Evet.
Tabii bu depremlerin çok büyük bir kısmı hasar yaratmıyor. Çünkü ya küçük oldukları için veya meskun bölgelere uzak oldukları için, denizlerde oldukları için vesaire. Her şeye rağmen çok büyük hasar yaratan, afet meydana getiren depremlerin sayısı yine de sınırlı tabii.
Evet. 7 ile 9.9 arasındaki depremler tabii en önemlisi.
Hiç şüphesiz.
20 adet. Bunun bir tanesi biliyorsunuz 9 büyüklüğünde ve Japonya'da gerçekleşti. Evet. Ama 9 büyüklüğünde olmasına rağmen ve arkasından gelen tsunami ile birlikte can kaybı çok yükseldi. Ama topu topu 20.896 ölüden bahsediyoruz. Bir önceki yıl ise 320.000, onun da nedeni...
Malum, Hint Okyanusu.
Hint Okyanusu depremi.
Japonya'daki deprem tabii muazzam bir büyük bir deprem. Şimdi yıl döneminde bir bir toplantı yapacaklar. Ben de katılmaya çalışacağım bir aksilik olmazsa. çok 600 kilometreye yakın bir fay kırılması söz konusu. Fay en azından iki aşamada kırıldı. Sanki birbirini izleyen iki deprem gibi görüyorsunuz deprem kayıtlarını. Ama sizin de belirttiğiniz gibi can kaybının neredeyse tamamı tsunami'den meydana geldi. Evet. Çünkü binaların davranışı çok iyi. Yani öyle bir depreme göre çok iyi ve bazı yerlerde inanılmaz büyük ivmeler olmasına rağmen. Yani Japonlar bina teknolojisinde özellikle çok emniyetli yaparlar, onu biliyoruz yani. Hatta biraz aşırı emniyetlidirler. Gerçi maalesef tabii nükleer santralda çok başarısız olduklarını çok kabul etmek
en lazım. En son çıkan yani rapor da, evet, dün çıkan rapor da oldukça kötümser bir rapor. Hakikaten Japonlara pek yakışmayan, evet, zincir hatalar manzumesi. Evet. Evet. Gösteriyor. Sanıyorum o da bu toplantılarda, sizin katılacağınız toplantıda, evet, detayıyla açıklanacak.
Evet, en önemli şeylerden biri o tabii. Yani Japonların her alanda titizlikleri bilinir. Yani benim tanıdığım insanlar da çok titiz, ciddi insanlardır. Yani her alanda öyledirler. Özellikle bilim alanında, mühendislik alanında. Ben Japonlarla mühendislik alanında da çalıştım. Hakikaten titiz insanlardır. Yani ve oldukça konservatif insanlardır. Yani her alanda konservatif. Mesela Japon yönetmelikleri, bırakın depremi falan, yani köprü yapıyorsunuz. Onu da bile konservatiftirler. Yani. Öyle bir şeyleri vardır.
Dediğim gibi. Emniyetçi yani, değil mi hocam?
Evet.
Yani.
Evet. Hatta biraz aşırı hatta. Yani ben çoğu zaman evet over design yaparlar. Yani deprem yönetmelikleri de konservatiftir. Yani Amerikalılara göre bayağı konservatiftir mesela.
Belli işte, binalar ayakta duruyor.
Evet. Evet,
yani bilmediğimiz bir şey de yok.
Tabii yani biraz daha fazla para harcarsanız daha şey yapıyorsunuz. Yani konservatif davranırsanız.
Bir hayata göre o da çok ucuz bir para. Çok küçük bir para.
Bence de öyle. Bence de öyle. Yani giderek zaten bu Japon depreminden sonra bu konu daha bir gündeme geldi. Ben Gürhan Bey hatırlayacaktır. Geçen Haziran ayında Slovenya'da çok önemli bir toplantı yapıldı. Ona, evet, katıldım. İşte özellikle çok sayıda Japon üst düzey bilim adamı vardı. Ve bu konu konuşuldu büyük ölçüde. Yani depreme dayanıklı, çok daha dayanıklı bugünkünden binalar yapabilmemiz ve ortamlar yaratabilmemiz için nasıl yeni bakış açılarına ihtiyacımız var, neleri yapmamız lazım konusunda. Şimdi işte şu sıralarda onun makalelerini göndermeye çalışıyoruz. Kitabı yayınlanacak yakında. Ben de katıldım. Ama tabii tsunami felaketi öngörülememiş, o denli.
O da bir bilimsel atlama bana sorarsanız. Yani tsunami'nin, evet, yarattığı kuvvet hesaplanabiliyor.
Belli. Yani
o kuvveti, suyu nereye kadar taşıyabileceğini hesaplayamaz mı?
Ve hangi yüksekliğe taşıyacağını tabii.
Yani 10 metrelik duvar yapmış. Peki kardeşim, sen bu laboratuvarda değil, kağıt üzerinde, bilgisayarda 10 metrelik duvara gelen suyun taşıdığı ivmenin nasıl söneceğini hesaplayamıyor musun?
Şimdi şöyle bir şey var Argun Bey. Yani insaflı olmak bakımından
söylüyorum. Ben biraz kızgınım.
Haklısınız ama. Yani nitekim Japon bilim adamları da, hatta bunu yazıyla da bize de bildirmekten hiç çekinmediler. Hakikaten biz de kendilerini suçladılar. Biz kendimize çok fazla güvenmişiz dediler. Yani kendilerini eleştirdiler. Yani biz bu işi çok iyi biliyoruz.
Atlamayız. Ciddi bir atlama hocam.
Tamam ama falso. Yani bir şunu da kabul edin. Bu çok exceptional bir durum. Yani o kadar
ama hep bize en gayri müsait şarta göre planlamaz mıyız?
Yaparız ama yok her zaman yapmayız. En gayri müsait duruma yaparsan işte 40 yılda bir böyle durumlar oluyor. Evet, oluyor. Tamam mı? Çünkü en gayri müsaitin daha onun sonu yok. Yani her şeye rağmen bir yerde
besmeyeyim hocam.
Hayır. Minimum da olsa bir risk almak söz konusudur. Tamam mı? Ama burada tabii ortaya çıkan sonuçlar itibariyle ortaya bundan çıkan can herhalde, ve mal kaybı itibariyle.
Değil mi? Yeniden bakacaklar o zaman bu konuya.
Gayet tabii.
Yani oraya yazacaklar. Arkadaş burada bu evde oturursan tsunami seni götürebilir.
Evet.
Sigortalar bunu ister yani.
Şimdi aslında onu bilmiyor da değiller. Yani aslında biraz daha yüksek seddeler yapsalar çoğu yerde zaten
söndürebilirler.
Tabii. Yani bu biraz dediğim gibi exception. Çok yüksek ivmeler çıktı mesela. Yani böyle ivmeler kaydedilmiş ivmeler değil yani.
Bu da
muazzam
doğru.
Yüksek ivmeler çıktı. Çok büyük bir enerji çıktı. Çok muazzam 600 kilometreye yakın fay kırıldı. Bu böyle her zaman görülen bir
evet ve 9'a göre de yani. Planlanmamıştı. Evet, daha doğrusu yani, olasılık hesabı
9,
yapılmamış.
9 yani her zaman olan bir deprem değil. Bu depremler düşünülmez değil. Nitekim binalar bakın durdu ayakta. Yani binalarda marjlar var tabii. Belli marjlar var her şeye rağmen. Nonlinear çalışıyorlar vesaire enerji yutuyorlar mı?
Tabii.
Ama tabii sonuç olarak çok büyük bir felaket yaşadı dünya. Ama bunun da sonuçları her halükarda yönetmeliklere, mühendislik pratiğine aktarılıyor, aktarılacak.
Bu sene, önümüzdeki sene yapılacak tartışmalarda herhalde bu noktaya da değinilecek değil mi?
Tabii, tabii, tabii.
Şimdiden bu yani.
Tabii, tabii.
Ne yapalım bundan sonra? Nasıl bir yeni yaklaşım?
Evet.
Bahsediyordunuz.
Şimdi aslında yani bu performansa göre tasarım diye bir kavram son 95'lerden beri falan yani 10-15 senedir gündemde. Yani binaların, yapıların davranışını doğrudan dikkate alarak onlarda deprem sırasında meydana gelecek hasarı direkt tahmin etmeye yönelik, eskiden bunlar yoktu, çok daha fazla tabii sofistike analiz ağırlıklı, bilgisayarlar da çok güçlendi tabii onun da verdiği güçle. Bu performansa göre tasarım konusunda muazzam ilerleme kaydedildi son 15 yıl içinde. Yani ve bu hız devam ediyor. Bilgisayarlar aynı hızla gerek hardware gerek software olarak gelişmeye devam ediyorlar. Ben öyle görüyorum ki yani önümüzdeki 15-20 yıl içinde tabii buna mühendislik eğitimi ne kadar ayak uyduracak ve mühendislik pratiği orada biraz sıkıntılar var ama bilimsel gelişme müthiş bir hızla devam ediyor. Yani olayı daha iyi anlamak, dolayısıyla tabii daha rasyonel tedbirler almak bakımından bilim çok hızlı gidiyor. Amerikalılar korkunç çalışıyorlar, çok iyi çalışıyorlar. Japonlar da biraz onları takip ediyorlar diyebilirim. Yani Japonlar zannedilmesin ki. Japonlar biraz daha fazla harcayıp daha fazla deneysel fasiliteler yaşıyorlar.
Şunu mu kastediyorsun hocam? Birinin üstüne bir şeyler konulmaya çalışılıyor. Çok. Yoksa bir ince ayar mı?
Hayır. Yeni kavramlar. Yani mesela bu performansa göre tasarım kavramı daha önce olan bir şey değil. Yani bunlar şey olarak konuşurduk yani. Öyle bir kavram var ama hayata geçmiş veya ayağı yere basan bir şey değildi. Bu şöyle oldu diyebiliriz. Yani özellikle de Amerika'da bunlar. Amerika çünkü bilime ve bilimin organizasyonuna en yatkın ülke. Yani bunun fonlaması bakımından yani maddi imkan sağlanması ve bunun üniversiteler ve diğer bilim kuruluşları bakımından koordinasyonu bakımından ben Amerika'yı mesela Avrupa'dan falan çok daha hala şey.
Evet. Avrupa'da hala ciddi
çok,
kaynak.
Çok bir şeyler var. Yapıyor falan gibi görünüyor ama Avrupa'nın yarattığı yenilik değil. Avrupa Amerika'yı takip ediyor. Japonlar da biraz öyle. Japonlar benim bakın ben bunca yıldır Japonları tanırım, izlerim. Yani 40 yılda yakın bir şeyim var.
Takdir de edersiniz.
Çok takdir ederim. Çok her bakımdan takdir ederim. Çok birlikte iyi işler, mühendislikle beraber yaptığım için onlarla her bakımdan takdir ettiğim bir ulustur ve insanlardır. Ama yani inovasyon bakımından Amerika ile hiç kimse bugün şey yapmıyor. Zaten sanıyorum Amerika'nın devam etmekte olan liderliği bütün tartışmalara rağmen zaten buradan geliyor. Çok iyi üniversite sisteminden ve research yani araştırma sisteminden bu üniversiteleri diğer kurumlarla birlikte araştırmaya yöneltmedeki, fokus etmedeki başarısından ve bunu uygulamaya geçirmesinden. Yani çok şey.
Deprem riskleri açısından baktığımızda ne görüyoruz orada? Yani performansa göre tasarım derken.
Performansa göre tasarım derken. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Biz hala yani uygulamada ne yapıyoruz? Bir takım kabullere dayalı olarak işte bir takım deprem kuvvetleri tanımlanıyor. Bunlar aslında bir nevi fiktif kuvvetler, yani eşdeğer kuvvetler. Onlara göre binaya onlar yükleniyor. İşte binanın kesitlerinin, binanın kesitlerinin yeterli olup olmadığı, kolon mu yeterli mi, kirişi yeterli mi? Ama burada bir takım kabuller var. Şimdi performansa göre tasarımda bütün bunlar kaldırılıyor. Yer hareketini alıyoruz, direkt olarak alıp kompütürde titreşimin kendisini koyarak, yani öyle eşdeğer kuvvet falan hesaplamak yok. Ve sistemin daha önce ya günlük pratik mühendislikte yapamadığını, zor olduğu için sofistike davranışını, yani gerçek gerçeğe yakın davranışını.
Hocam, bu dinamik analizden farkı var mı?
Dinamik analiz bu ama aynı zamanda non-linear, yani bina hasar görüyor o sırada ve siz takip ediyorsunuz. Hasarı simüle ediyorsunuz.
Daha yani dizayn aşaması.
Depremi yaşıyorsunuz. Depremi simüle ediyorsunuz. Deprem hasar meydana getiriyor ve siz görüyorsunuz. Deprem boyunca. Tabii bunun testi de var. Sarsma tabloları üzerinde falan yapılıyor.
Evet, ama hatta bina inşa ettiler binayı sarsma tablosunun üzerinde.
Ne yapıyor? Görünce ne yapıyor? Tadil ediyor herhalde.
Gayet tabii. Yani
kirişine bağdığını, demirini, bilmem bağlantı şeklini.
Ne kadar hasar gördüğü özellikle. Hmm. Yani performans dediğimiz o. Çünkü eninde sonunda az veya çok hasar görüyor binalar.
Hayatı korumak çizgisini arıyor.
Evet. O önemli olan o hasarı bir kere iyi kestirebiliyor muyuz? Kestirirsek tabii nerede durmamız gerektiğini yaparız. Ve tabii çok sayıda da komponent testleri, yani bir kirişin bir düğüm noktasının bilmem şeyleri, ayrıca o testler bütün dünyada yapılıyor. Mesela o güzel ve son zamanlarda uluslararası ilişki, internet üzerinden ortak testler yapılıyor mesela. Hatta şöyle, online testler yapılıyor. Amerika'da bir test yapıyor. Ben onun programını kendi bilgisayarımda şey yapıyorum. Tabii. Aynı anda oradan aldığım datayı bilgisayarımda işliyorum. Ve ona
yorum yapıyorum.
Feedback veriyorum hatta. Beraber yapıyoruz testi gibi.
Karşılıklı yani, yapıyorsunuz.
Bu internet şeyinin. Mesela NIST diye bir proje Amerika'da müthiş başarılı bir biçimde büyük ölçüde tamamlandı. Şimdi devam eden kısımları var. Avrupa, işte dedim ya, biraz onu takip ediyor yahut kopya ediyor. Aynı projeyi şu sıralarda yürütüyor. Yani Avrupa'da o şeyi yaptı. Yani bilimsel bakımdan hakikaten şaşırtıcı gelişmeler var. Ama tabii problem burada. Bir, biz Türkiye olarak bunun neresindeyiz?
Neredeyiz?
Önemli olan tarafına geldik.
Evet. İkincisi, bütün dünya için geçerli olmak üzere günlük mühendislik pratiği ve üniversite eğitimi bunu ne kadar takip ediyor? Çünkü mühendislik pratik bir eğitimdir. Yani teoride çok, Argun Bey meslektaşımız, yani teoride çok iyi şeyler yapabilirsiniz, yapılıyor ama bunu bir şeye aktarabilmek, yani günlük mühendislik pratiğine, tasarım ve yapım pratiğine aktarmak, bu ayrı bir şey. Büyük ölçüde tabii mühendislerin düzeylerinin yükselmesi lazım çünkü İş giderek sofistike hale geliyor. Bu da o kadar kolay bir şey değil.
Ben yani anladığım bir şey söyleyeyim mi?
Tabii.
Bir, depremler var ve devam edecek.
Tabii.
Yani bugünkü konuşmamızın özeti bu. Deprem olgusu var ve devam edecek. 7'den de büyük olacak, 9 bile olabiliyor, baksanıza.
Evet, nadir.
Bir numara bu. İki, biz uygulamadaki gereken tedbirleri bilimsel gelişmeyi de beklemeden bugün yapamazsak binalarımız yıkılmaya ve insanlara zarar vermeye devam edecek. Derdimiz bu şu anda. Evet. Yani Van'da 5.6 mıydı deprem? 6. bilmem mi?
Yani şimdi en son 7.2 olarak tescil edildi ama yani Van depremi sonuç olarak burada da ifade ettik, yarattığı ivmeler bakımından büyük bir deprem değil.
Değil.
Yani ama bu meydana gelen hasarın, tabii bu hasarla ilgili de birkaç şeyler söyleyeceğim şimdi. Ya, evet.
Ama bir hasar, ara vereceğiz ve müziğimizi dinleyeceğiz.
Hasarımızın, hasarın yorumu da çok önemli. Evet. Çünkü bakın o konuda da bir takım problemlerimiz var. Evet, peki ara verelim. Ondan sonra biz yani şöyle bağlayalım. Argun Bey'in dediği gibi evet depremler olacak. Tamam. Amerika'da bütün dünyada çok büyük gelişmeler oluyor ama biz bunun ne kadarını izleyebiliyoruz ve biz bırakın o gelişmeleri, hiç o gelişmeler olmasa bile yapılabilecek basit şeylerle durumu düzeltemez miyiz? Bunu haftalardır konuşuyoruz.
Konuşuyoruz.
Yani onu o zaman pekala düzeltebiliriz. Biz aslında mucizeler değil, bilinen yöntemleri, bilinen usulleri uygulasak ama dürüstçe kendimizi kandırmadan uygulasak zaten deprem hasarlarını meselenin ve deprem kayıtlarını çok büyük ölçüde düşüreceğiz.
Yani bu ikinci bölümde konuşacaklarımızdan hareketle yılı pozitif bir mesajla bitiriyoruz ama
her zaman
gerçeklere baktığımız zaman da o pozitif tabloyu çok fazla göremiyoruz. Olacak
işte,
herhalde.
İşte inşallah mi? Deyip önümüze pozitifine bakmak zorundayız yani.
Evet efendim. Müziğimizi dinliyoruz. Bugün siz seçemediniz
ben
herhalde.
Ben seçemedim. Biraz geciktiğim için seçemedim. Ben bilmiyorum herhalde hazırda.
Evet bakalım arkadaşlarımız bize ne hazırladılar. Evet, şimdi onu dinliyoruz. İkinci bölümde seçimine. Sohbetimize devam edeceğiz. Evet. Evet, programımıza başladık.
Evet.
Kendi aramızda sohbet ederken müziğin bitişini kaçırmışız. Evet efendim, Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Yılın son programını gerçekleştiriyoruz. Evet hocam, tam da hasarlardan bahsediyorduk.
Evet, şimdi benim bugün Van Valiliği'nin... Yani internetten bu sabah baktığım bilgiye göre şimdi Van Valiliği bir web sayfası açmış. İşte orada vatandaş kendi adresini giriyor ve işte 1136 teknik personelin çalışmasıyla hasar tespit çalışmaları bitirildi diyor. Toplam burada da ilginç bir şey var. Yani bu 99 depremlerinde de. Yani 1136 tane depremin içinde teknik personel çalışmış fakat bunun içinde mesela herkes var. Çeşit mesela devlet su işlerinden personel. Ya devlet su işlerindeki personel Herhalde su mühendisidir yani. Ne kadar anlar bir binayı.
Eğitim falan vermişlerdir hocam değil mi? Vermemişler.
Ben size bilmiyorum. Bilmiyorum. 99'da deprem olduktan sonra, burada kaç defa söyledim burada. Yalova'da 3 gün biz depremden sonra eğitim verdik. Ama yüzlerce kişi karşımızda. Tam bir kaos.
Evet.
Ve içlerinde örneğin kimya mühendisi vardı. Yani kimya mühendisinin hasar tespitini 3 günde değil 5 günde bile öğretemezsiniz. Yani
şartta değil tabii, onları oraya niye getirmek lazım? Yani mühendis yaftası yetiyor
mu yani?
Kamu
mühendisi olduğu için kamudaki mühendisleri görevlendiriyorlar. Daha önce burada bunu defaatle konuştuk. Ben belki hafta Ankara'da bir toplantıya katıldım. İşte bu hasar tespitiyle uğraşan kişiler vardı büyük ölçüde. Şöyle bir 150-200 kişi vardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. Yani bu işi, bu hasar tespiti işini biz hala paldır küldür ve yalan yanlış yaptığımız anlaşılıyor. Çünkü orada o kadar çok soru soruldu ki bize, yani olayın yanlış anlaşıldığı izlenimini bize veren. Bu meselenin belli ki oturmadığı belli. Nitekim bakın, çıkan sonuçlar da zaten şüphe celbediyor. Valiliğin açıklamasına göre 111.709 konut deniyor. Bir kere konut bize bir fikir vermiyor. Kaç bina olduğunu bilmiyoruz. Bu birim yani.
Evet, yerleşim birimi.
Yerleşim birimi yani daire diyelim bir apartmanda. Nedir bu yani, kaç ortalama, 5 daire mi alalım, 8 daire mi alalım? Yani 5 daire alsak diyelim 20, işte 15-20 bin arası bir bina belki. Şimdi 111 yuvarlarsak 112 bin konuttan 29 bini, 28 500 küsuru yıkık ve ağır hasarlı. Oran %25. Korkunç büyük bir rakam. Biraz abartılmış hissi var. Dörtte biri yıkık ve ağır hasarlı. Çünkü görünen hasar, uzmanların söylediği hasar bu değil. Bakın şüpheyi zaten davet eden ikinci şey, orta hasarlı bina sadece 11 bin.
Evet.
Yani bunun gradasyonu böyle olmaz yani, bir piramit olması lazım. En altta geniş, çok miktarda hasarsız veya az hasarlı, sonra bir miktar daha az orta hasarlı ve en az ağır hasarlı ve yıkık.
Hocam, o gün çocuklar, gençler korkuyordur. Ya şimdi girer, tepesine yıkılır, bizi yakalarlar, sorumlu tutarlar. Evet. En iyisi biz girilmez yazalım şimdi, kardeşim.
Yani
diyorlar.
İşte bu ama bilgi meselesi. Yani eğer bir insan bilirse abi, bu işi.
Üç gün önce toplamışsın, götürmüşsün. Hadi çocuklar bakın, gelin. İki gün zarfında neticeyi bekliyorum demişlerdir. Böyle olmuştur.
Şimdi burada en önemli teknik nedenlerden bir tanesi şu. Biliyorsunuz bizim betonarme binalarımız genellikle kolon ve kirişlerden oluyor.
Doluşuyor.
Ve perdeler var. Bir de dolgu duvarlarımız var. Dolgu duvarları yönetmeliğe göre taşıyıcı duvar değildirler. Adı üstünde dolgu duvarı yani. Ve zaten özellikle yani son 15-20-25 yıldır Argun Bey daha iyi bilir uygulamacı olarak, Türkiye'de yani dolgu duvarı zaten çok büyük boşluklu.
Üstelik
işçiliği de
bağlantı yok.
Paldır küldür yapılan bir şeydir yani. Pek önemsenmez, nasıl olsa taşıyıcı değil diye. Şimdi tabii zaten zayıf olan bu elemanlar depremde hemen çatlıyorlar. İnsanlar tabii olayın, yani taşıyıcı sistemin ne olduğunu bilmeyen, haklı olarak korkuyor. Aa, benim evim hasar gördü diyor. Halbuki hasar görmüş değil. O duvarı yıkarsınız, yeni baştan yaparsınız. Binanın ayakta duruyor. Nereye bakacaksınız? Kolonlarınızda, kirişlerinizde bir şey var mı yok mu?
Yoksa, veya perde duvarlarınızda
veya
bir şey
perde,
var mı?
Yoksa bir problem yok. Bakın ben mesela 99 depremlerinde Yalova'yı ben çok gezdim. Daha sonra görevlendirildik. Biz hani diğer yerlere de gittim ama görevlendirildiğimiz için işte üniversiteyle bakanlığın şeyi dolayısıyla Yalova'ya çok gittim. Şimdi Yalova'da ilk gittiğim ilk günlerde bir bina böyle merkezi bir yerde, yanılmıyorsam 8 katlı veya 10 katlı, çok geniş alanlı ama böyle 4 tane büyük dairesi olan, altında işte dükkanlı, otomobil galerileri falan filan olan. Böyle dışarıdan bakıyorsunuz feci halde, hakikaten hasarlı gibi görünüyor ama içine girdik, dolaştık. Hatta Amerikalı arkadaşlar vardı, onlarla beraber dolaştık. Çok da ilgilerini çekti onlar. Bir ortadaki çekirdek perdede aşağıda betonarme perdede ufak bir hasar vardı ama bence önemli değil, normal. Onun dışında binada taşıyıcı sistemde hiçbir hasar yok. Ama duvarlar neredeyse tümüyle
dökülmüş yani.
Sebebinin bakın şey, o zaman da başlamıştı, şimdi de bu izolasyon yüzünden iki tane cidarlı ince 10 santim 8 santim şey ortasına bir tane de izolasyon malzemesi koyuyorlar. Bu iki tane 8 santim o kadar zayıf ki birbirine bağlantıları da yok.
Yani ufak bir şeyde darbede.
Üfleseniz gidecek yani tabir caizse.
Hasarsız bu bina mesela.
Yani bu, bakın.
Taşıyıcılık açısından.
Ve ne oldu? Binaya girdik çıktık. Tam çıkarken bir adam ben bu binanın dedi, sahibiyim. Yani büyük kısmının sahibiyim. Buna dedi ağır hasar verdi. Aman hocam bu ağır hasarlı. Yok ya dedi, yani bu ağır hasar. Aman hocam ben bunu şimdi yıkacaklar yani binayı. Ağır hasar o demek yani. Kim verdi dedim. Vallahi dedi işte bir arkadaş verdi. Sen bul ona dedim, ben anlatayım. Getir bana onu bulabiliyorsan. O tabii karmaşa içinde. Neyse. Birkaç saat sonra buldu, getirdi. İyi niyetli bir şey. Evet. Sizin meslektaşınız mimarmış. Ama genç bir çocuk. Ben ne bileyim hocam dedi. Bunlar dedi hakikaten görünüş itibariyle çok hasarlı gibi görünüyor. Yani işi bilmeyen yanılabilir. Dedi ben bunları dedi çok korktum dedi. Yani bu...
Evet.
Ama dedim bak kardeşim.
Hasarlı diye raporu verdi.
Yani. Evet. Şimdi bu bir tek örnek sadece.
Evet
yani.
Evet. Tabii.
Bakın aynı olay. Ben
daha gibi, önce bir örneği de burada okumuştum.
Simav depremi. Simav evet. depremi de aynı. Simav depreminde de pek çok bina sayısını şimdi almayı unuttum. Ama pek çok bina ağır hasarlı olarak tavsif edildi. Ben gitmedim. Yalnız benim asistanlarım ve bir takım arkadaşlar gitti şeyden. Onlar rapor yazdılar, hatta bizim şeyde var web sayfamızda. Yok be, orada da çok büyük bir hasar yok. Orada çok az hasar var. Yani böyle tipik bir gazetelere de resimleri şey olan bir bina bir kenarından göçmüştü. Bir kolon göçmüş. O çok spektaküler bir hasar. Bir tek hasar. Yani o böyle. Onun dışında bir iki tane ağır hasar var. Gerisi duvar hasarı o da. Büyük ölçüde dolgu duvarı hasar. Şimdi biz bunu bile çözemedik.
Hocam yani. Bunu dersleri alsanız üniversitede. Yani mezun etmeden önce öğretseniz de bunları. Olmaz mı?
Şimdi benim şeyim şu. Ama mesela bazı insanlar da diyorlar ki, bakın burada problem şu. Biz aslında hasar ölçerken neyi kastet, ne amaçla hasar şey yapıyoruz? Türkiye'deki hasar, Türkiye'de hak sahipliği diye bir olay var.
Evet.
Bu hasar hakta sahipliği için şey yapılıyor. Yani vatandaş için. sigorta ya var ama DASK'ın şeyi çok az. Devlet yine sigortayı filan. Güya sigorta sistemi kuruldu, devlet bir şey yapmayacaktı. Hiç öyle değil. Müşfik devlet baba devam ediyor.
Evet.
Yani şefkatini göstermeye
devam ediyor. Hak sahibi demek de yani tapu sahibi.
Evet.
Gayrimenkul yani, sahibi.
Dolayısıyla ağır hasarlı olursa o ev yıkılacak, adam yeni ev alacak ya.
Evet. Devlet yani, yapacak bunu.
Şimdi tamam. Bazen bu mal sahibinin lehine olmuyor. Hangi durumda olmuyor? Eğer bina kaçaksa kötü.
Evet.
Yani 5 kat var orada mesela. 5 tane dairesi var adamın diyelim.
Yani
kaçak olduğu için 1'e veya 2'ye inecek. Ama
şimdi
legalse tersi söz konusu. Yani hasarlıysa yıkılsın, yenisi yapılsın. Ama devlet bedava veriyor bunu neredeyse.
Bir başka problem daha var hocam. Biliyorsunuz bu 27 Aralık'ta muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.
Evet.
Ve bir ay süresi var.
Bir ay süresi var.
Bu bir aylık süre içinde müracaat etmeyenler haklarını kaybediyorlar. Yani tapu sahibi olsalar dahi bu haklarını kaybediyorlar. Ve bu örneği biz Körfez depremi sonrasında çok yaşadık. Ciddi dava konusu oldu. Davalar kaybedildi o bir aylık süre içinde evet. başvurmayanlar. Evet. Bölgeyi birçok insan terk etti biliyorsunuz. En son
tabii.
Cep telefonu şirketleri açıklama yaptılar. Şu anda Van'daki cep telefonlarının yarısı Van dışında
çalışıyor.
Evet. Yapılan test. Hatta %60'ı Van dışında. Bu bakım yeni bir problem daha gelecek. Yani hem binanın hasar durumunu doğru tespit etmemekten kaynaklanan ciddi bir maliyet ortaya çıkacak. Hem de askıdaki belki de onlar birbirini götürüyor diye.
Bakın devlet... yüksek maliyetler işte böyle her şeye rağmen bu muazzam bir sayı değil. Bunları, evet. bunları Türkiye Cumhuriyeti Devleti katlanabiliyor.
Halleder, evet.
ben her zaman yazdım, 98'deki yazımda da Dinar'da da işte Müşfik Devlet Baba her şeyi yaptı o zaman. Bozman yazımı hatırlıyorum. Adana Ceyhan'da da yaptı. Bunlar küçük çaplı şeyler. Van'da öyle yani. İstanbul'da olunca ne yapacak? Ne yapacak? Yani bu kadar bonkörlük iyi güzel tamam. Müşfik, Cömert Baba, Devlet Baba. Hocam, de, yani bu işin rasyonelini bulmak lazım.
Kimin kesesinden bir dakika.
Eninde sonunda o tabii. Ha, devlet onu kimse sormuyor. Kim ki? Onu kimse sormuyor. Onu kimse sormuyor. Yani ama politikacılar Müşfik Devlet Baba rolünü oynamaktan çok mutlular. Yani
biz 12 senedir konuşuyoruz ama öyle anlaştık. Bir ömrümüz oldukça konuşacağız bu konuları. Evet. Aklı başında
öyle görünüyor.
Ciddi adımlar konusunda değil mi? Çok yavaş ve
çok yavaş.
Verimsiz gidiyoruz yani.
Özellikle yani
şu hocamın işaret ettiği en az 3 tane 4 tane babacan konu başlığı var yani.
Evet.
Yani eğitimleri, işte hasar tespiti, bütün bunların hangi koşullarda cevaplanmasının doğru olabileceği. Bunlar hep bilinen de şeyler değil mi? Bizim böyle keşfetmemiz de gerekmiyor.
Maalesef.
Evet. Yani, son 3 dakikamıza giriyoruz. Çok, yılı kapatacağız.
Çabuk geçti.
İsterseniz sohbette hoştu.
Evet.
isterseniz yeni yıla ilişkin beklentilerimizi...
Temenni mi yoksa?
Ve dinleyicilerimizi, mesajlarımızı iletelim.
Evet.
Değil mi?
Bizi izlemeye devam edin mesela.
Ben şunu söyleyeyim. Yani evet. Benim bilmiyorum neredeyse saplantı haline getirdiğim konu bu mühendislikte kualifikasyon sisteminin artık çıkması gerektiğidir. Yani bu yetkin mühendislik veya sertifikalı adına ne dersek
diyelim. Ne dersek diyelim, evet.
Önemli olan hakikaten sertifiye edilmiş, eğitimini almış, imtihanını geçmiş insanların, ehil insanların kısaca
bu işi yapması. Hocam bu depremle de ilgisi yok. Bütün dünya bunu yapıyor
zaten. Bütün dünya yapıyor.
Biz bir ara böyle Avrupa topluluğuna falan girmeyi düşünüyorduk. O sıralarda gündeme gelmişti ama.
Her zaman diyor.
Hikaye oldu gibi.
Müteahhitlikte de tabii sistem. Yani bugün duyduğum haberler çok hakikaten sevindirici diyelim haberler. İnşallah realize olur. Bir de şu var tabii biz her zaman böyle güzel sistemleri düşünüyoruz da uygulamaya getirirken geçirirken çoğu zaman yozlaştırıyoruz. Onu da yapmayalım evet. Tabii. Yani adam gibi bu işleri olması gerektiği
yapı
gibi
denetimleri yapalım. Konusunda
evet,
yaptığımız
gibi.
Gibi.
Evet. Evet. Umarım tabii ben her şeye rağmen bu millet daha iyisine layık. Yani gelişiyoruz da ne olursa olsun. Herhalde yavaş gelişiyoruz. Yani böyle bir sakatlığımız burada. Bunları düzelteceğiz hiç şüphesiz. Yani bu çözümü çok zor olmayan problemleri daha akıllıca davranıp önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki yıldan başlamak üzere diyelim.
Evet.
Çözeceğimize ben inanıyorum iyimser olmak.
2012'ye ilişkin iyimseriz.
İyimser olmak iyidir.
Evet. İyimser olmak zorundayız herhalde aynı zamanda. Evet Argumyum sen ne diyeceksin?
Valla biz yani yapabiliriz. Yapıyoruz nitekim. Yani dünyanın en özellikle yapılarını yapabiliyoruz. Evet. Kanıtladık. Mesele orada değil. Mesele hocamın işaret ettiği gibi eğitimde, bu kararlılıkta,
organizasyonda,
siyaset kararlılığında.
Siyasi
ben Van'ın sanki insanları biraz olumlu manada etkilediğini düşünüyorum Van depremin.
Bunu biliyoruz.
İyimserlik diye de bunu söyleyebilirim. Yani sanki böyle bir yeni bir takım şeyler için bu müteahhitlerin evet. Karnelenmesi... Evet. Hatta ustaların sertifiye olması. Evet.
Bazı şeyler yavaş yavaş anlaşılıyor. Dediğim gibi evet. Yavaş oluyor.
Evet. Evet. Biz 10-12 yılda bir zeminden başladık. Bu noktaya geldik. Bunu da bir ilerleme sayabiliriz açıkçası. Evet. Daha iyi şeyler olacak.
Argun Bey de iyimser.
İyimser.
Siz, evet. siz ne düşünüyorsunuz?
Efendim ben de bütün dinleyicilerimize daha hasarsız, daha afetsiz yeni bir yıl dilemek istiyorum. Evet ben de sizin görüşlerinize katılıyorum. Ama biraz hem siyasetçilerimiz hem kamu yöneticilerimiz kendilerini uzman yerine koymazlarsa önümüzdeki dönemin daha doğru bir dönem olacağı kanısındayım. Çünkü uzmanlığı da üstlendikleri zaman yanlışlar çoğalmaya başlıyor. Van depreminin bana göre en önemli sonuçları bu nedenle ortaya çıktı. Konuşulacak çok sosyal yönleri de var ki 2012 yılında da buna devam edeceğiz. Bugün gene bir sabah programında Açık Radyo'da bir programcımız Van'a gitmişti ve Van'daki durumu oldukça objektif olarak yansıttı. Hakikaten birçok açıdan zor bir dönemde Van. Oraya desteğimizin devam etmesi gerekiyor. En başta Vanlılara güzel bir 2012 yılı, mutlu ve sorunsuz bir 2012 yılı dileyelim.
Ve hayatın en kısa zamanda
normale dönmesini, yani
bütün çabaların gösterilmesini dileyelim.
Kamu yöneticileri buna döndüğümüzü iddia ediyorlar ama oradaki durum maalesef ki
henüz değil.
Evet. Bu değil. Evet. Henüz bu değil. Evet, yeni yılda da programımızı devam edeceğiz. Altın Saatler devam ediyor diyoruz.
Evet. Bütün 624 dinleyicilerimizin haftadır yeni yılını kutlayalım. Sizin de yeni yılınızı kutluyorum.
İyi yıllar
efendim. Çok çok teşekkürler. Birbirimizin de yeni yıllarını kutladıktan sonra programımızı burada kapatalım. Gelecek hafta yeni yılda yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle diyelim. İyi günler.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.